Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün konuğumuz Ceyhan Usanmaz. Hoş geldin Ceyhan.
Hoş buldum.
Bugün yine Ceyhan'la bir yıl değerlendirmesi yapacağız. Evet. Geçen yıl olduğu gibi.
Bir yıl geçmişim.
Evet, mümkün olduğunca burada işte 2016'da var olan edebi olayları diyelim konuşmaya çalışacağız. Neyle başlayalım?
Yani benim aklıma şey geldi ilk sen bunu söyleyince Finnegan olayı diyebilirim belki. Bence bu yılın belki de ilk beşteki olaylarından biriydi. Çünkü Finnegan's Wake diyeyim. James Joyce'un 39'da yayınlanan bu son romanının şöyle bir önemi var. Bir dil olarak inanılmaz bir karmaşık bir roman. İşte... Yazarlar, araştırmacılar hala bu romanı çözmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bir taraftan da çevrilmesi de çok zor bir yapıt. Çünkü uydurma kelimeler var. İngilizceyi işte başka dillerle karıştırıp çıkarttığı kelimeler var James Joyce'un. Zaten çok da çevrilmemiş. Mesela ben özellikle baktım işte Fransızca, Almanca var. Japonca var. Felemenkçe var. Portekizce'ye çevrilmiş. Yunanca'ya çevrilmiş. Ve Türkçe var.
Az aslında, doğru.
Evet, ama Türkçe'de de şöyle bir şey var. İki çeviri birden oldu Türkiye'de.
Ve neredeyse çok yakın yayınlandı
galiba. Yani evet, biri yılın başında yayınlandı. Aylak Adam yayınladı. Finnegan'ın Vahı diye yayınladı. Umur Çelikyay çevirisiyle. Ama o bir bölümünü yayınladı. Kitabın tamamı değil. Sonra şeyde de kitap fuarı zamanında da Sel, Fuat Sevimay çevirisiyle bu sefer tam metin bastı. O da Finnegan Uyanması dedi. Biraz aralarında böyle bir şey de olmuştu.
Bayağı fark var aslında, Vah ve Uyanma.
Yani hem de Armağan Ekici'nin bir yazısı vardı, kapsamlı. Ama ikisini karşılaştıran bir yazı değildi o. Belki Aylak Adam...
Değerlendiren.
Evet abi. Yani tamamlarsa belki bir karşılaştırma yazısı bekleyebiliriz birinden. Ki bence iyi olur.
Evet, bence de.
Ama Aylak Adam'ın bitirmesi lazım bence şeyi. O da bir ilginç bir tartışma konusu olabilir o zaman. Ki bence bu haliyle bile önemli bir olay. Önemli. Finnegan'ın yayınlanmış olması.
İstersen biraz da şeyden de bahsedelim. Bu Türkçe eserlerin yabancı dile çevrilmesi. Bu yıl Aylak Adam mı, Anayurt Oteli mi?
Hangisi? Anayurt Oteli.
Anayurt Oteli çevrildi. İlk defa galiba, değil mi,
evet,
çevriliyor?
Bildiğim kadarıyla öyle. Şimdi Tutunamayanlar'la ilgili bir haber vardı. Yakın zamanda çıkan. Aslında bir ajanstan bir tanıdığım birinin de söylediği şey var. O haberi de söyleyeyim. Mesela o burada ajanslık hizmeti veriyor aslında. Yani yurt dışından kitapları Türkçe'ye çevirirken aracı oluyor. Ama mesela şimdi işin tam tersine dönmek istediğini söyledi bana. Yani yurt dışında bir yere yerleşip Türkçe'de çıkmış eserleri artık yabancı dillerde yayınlatmak üzere çalışacak.
Ne kadar güzel.
Yani sadece ona kanalize olacağım gibi bir şey söyledi. Çünkü şimdiye kadar hep mesela Almanca'da çok yayınlanmış klasik var ama onlar genellikle vakıf üzerinden.
Binoki diye bir yayın evi de sanırım.
Evet, yani vakıf üzerinden oluyor. İki dilli yayınlanıyor. Biraz daha böyle oradaki Türklere yönelik de yapılan bir şey. Hani böyle yayılmış bir şey değil. Geniş alana yayılmış bir şey değil. Bu tip haberler tabii önemli. Ayşe Kuli'nin var mesela. Bildiğim kadarıyla çevrildi. Hatta İtalya'da ödül aldı.
Amerika'da nefes çok sattı romanı. Galiba.
Evet. Hasan Ali Toptaş'ın öyle bir şeyi var. Bunların artması lazım zaten. Tabii yani öyle 2-3 kişiyle Orhan Pamuk, Yaşar Kemal biliyoruz hep çevriliyor ama çok az. Yani.
Evet, bir de çok Felatun Bey ve Rakım Efendi Ahmet Mithat'ın çevrildi ve ödül aldı sanırım
mesela,
o da. O
mesela.
Da iyi ve ilginç bir şey.
Bir çağdaş... Aslında çağdaş eserlerin yavaş yavaş çevriliyor olması lazım. Daha fazla sayıda.
Evet. Ama eskiler de iyi olur.
O alttan...
O yüzden mesela Ahmet Mithat'ı
temeli vermesi lazım.
Önemli de buldum açıkçası diye. İstersen biraz bu meşhur yazarlarımızın bu yılki atılımlarından neredeyse böyle arka arkaya Orhan Pamuk'tan başlayarak...
Orhan Pamuk'la başladı değil mi? Evet. Yani o biraz eleştirildi de tabii çünkü... Kafamda bir tuhaflık, 2014'te çıkmıştı. Kırmızı Saçlı Kadın 2016'da çıktı.
Ve çok sessiz sedasız.
Evet,
yani.
Orhan Pamuk'tan beklenmeyecek bir şeydi. Evet, bir de
reklam yok, bir şey yok. Bir bak, ben inanamadım
Bir hafta kala çıktı. Yani bir hafta kala duyduk. Önceden haberleri vardı böyle az çok geliyordu ama daha çok kişinin duyduğu şey böyle bir hafta öncesinden çıktı. Yani bu da eleştirildi aslında. Aceleye getirilmiş bir roman dendi. Orhan Pamuk'un
çok beğenilmedi aslında.
Çok beğenilmedi evet. Çok beğenilmedi. O anlamda ama yine de bakıyoruz şimdi mesela 2016'da işte beğenilen, öne çıkan en iyi romanlar listelerine yine Orhan Pamuk'un adı geçiyor bir
ama
şekilde.
Ama Orhan Pamuk olduğu için
biraz da ondan evet. Yani metinden aklına çok hemen geliyor.
Evet, geliyor. Çünkü o listelerde hep böyle bir şey durumu var ya. Ben de mesela bazen diyorum ki gerçekten okuyor mu bunları herkes?
Evet, bazen isim üzerinden evet, gidilebiliyor.
İsim üzerinden gidiyor. Mesela Barış Bıçakçı'nın son kitabı evet, da benzer öyle. Bir
Seyrek Yağmur.
Akıbete ne diyelim maruz kaldı. Kapaktan başlayarak.
Yani kapağı da beğenilmedi evet.
Daha çıkmadan kapaklar paylaşılırken bile şey oldu.
Yani Word'de mi yaptınız falan diyeyim burada. Çok ayrıntısına girmeyeyim ama sonradan ne oldu? Barış Bıçakçı kitapları yeni bir kapak
bütün
tasarımı.
Serini, evet. Bütün serini daha kötü oldu.
Ali Osman Coşkun diye bir ressamın.
Bir ressam.
Evet, onun eserlerini kapağa aldılar hepsinin.
Bütün seri değişiyor.
Bütün seri hepsi. Evet, bütün şimdiye kadar çıkanlar. Dolayısıyla orada belki eleştirileri biraz dinlemişler. Hani kitabın içeriğiyle ilgili tabii öyle bir değişiklik yapma mümkün değil ama şey yaptılar. Şeyi hatırlıyorum. Barış Bıçakçı'nın romanı ile ilgili şöyle bir şey söylendi. Barış Bıçakçı değil de Barış Bıçakçı'yı seven biri yazmış gibi dendi mesela kitabına. Bilmiyorum yani bu hani Twitter'ın o sosyal medyanın getirdiği bir şey mi? Hani insanlar çok rahat böyle eleştirebiliyorlar. Birazcık da haksızlık da edebiliyorlar. Biraz evet. Onun etkisi mi yoksa gerçekten böyle bir aceleye getirme bir durum mu var? Onu bilmiyorum. Çünkü aynı şey mesela Murat Uyurkulak için de geçer.
Evet ben de onu diyecektim. Merhume. Yani. Onun için de mesela Uyurkulak'ın diğer eserlerine oranla daha şey olduğu. Yani evet aynı seviyede olduğunu da söyleyenler oldu ama benim kendi kanaatim açıkçası çok yerleriyle karşılaştırıldığında daha biraz daha başka bir şey yani.
Uyurkulak'ta bir şey yani Tol'la başlayınca
çok o yüksekten
çok
başlayınca
çok yüksek bir seviyeydi yani evet oradan o zor bir şey tabii öyle bir başlangıç. İnsanlar da belki öyle düşünerek hareket ediyorlar.
Fakat şey önemli geliyor bana mesela bütün bunların. İşte hani daha önce seninle de konuşmuştuk Barış Bıçakçı'nın, Orhan Pamuk'un, Murat Uyurkulak'ın. Aslında belki şey diye değil de senin dediğin gibi iyilik kötülükten çok başka bir şey yazmaya karar vermeleri.
Ya değiştirdiler. Da
bir değişmeleri.
Yani. Evet.
Hani bu değişmeleri de aslında önemli bir şey.
Evet yani bir şey de mesela Hasan Ali Toptaş için de bunu söylediler.
Evet Toptaş için de.
Kuşlar Yasına Gider ile ilgili. Sanırım bir şey var yani yeni bir arayış mı diyebiliriz buna. Belki bunun için tabii şey erken hani şu henüz anda şey konuşmak söyleme. Erken belki hani bir 5 yıl 10 yıl sonra bunun ayrıntıları daha çok belli olunca biz de anlayabileceğiz.
Evet.
Ama evet bir değişim var gibi bu izlenmeye müsait ve bence de izlenmeyi hak ediyor bu anlamda. Yani bence kitapları de. Belki biraz o gözle bakmaya başlayabiliriz artık yavaş yavaş.
Evet çünkü bir de bana şey gibi gelmişti mesela hani bunların... baktığımızda kendi üzerine düşünmeye başlaması. Yani
kendi
yazarın kendi edebiyatı üzerine düşünmeye başlaması. Hani bu da önemli bir şey. Mesela geçen sene bu Barbar'ın Kahkahası'nda Sema Kaygısız'da da bir değişme vardı. Ve o da mesela
doğru, evet.
başka bir şey
böyle
yapıyor.
Bilindik isimler.
Bilindik
onlar
isimler.
Ilginç.
Hani bunlar kendilerini kanıtlamış edebiyatları.
Belki de o riski alabilecek isimler işte.
Riski
yani
almak.
O,
evet.
Hani, tırnak içinde söyleyelim. O riski alabilecek. O cesareti gösterebilecek.
Evet bu belki. Çok cesurca bir taraftan da. Hani bana da mesela yani senin dediğin gibi şey geliyor. İlginç niye böyle olduğu ve niye oradan
üst üste gelmesi.
Üst üste gelmesi.
Mi?
Hep o bilinen yazarların bunu yapması. Orada hani o yüzden mesela bu saydığımız isimlerin hepsinin bir sonraki eserlerini çok merak ediyorum
doğru.
ben. Ne yazacaklar?
O yolda mı gidecekler
evet,
mesela?
Ne yapacaklar?
Evet yoksa ya da, yine eskiye mi bir dönüş evet. var? Evet.
Mesela okur çünkü bu okur baskısı diye bir şey de var ya hani yazardan ısrarla aynı şeyi beklemek. Yani biz seni böyle seviyoruz.
Bir komünite oluşuyor.
Evet
ve
bir komünite oluşuyor.
O çizgiden çıkmasını pek istemiyorlar.
Evet istemiyorlar. O zaman da hani sorun oluyor ama hani öyle mi? Ya da edebiyat böyle bir şey mi? Ya da kurgu böyle bir şey mi? Onu da düşünmek lazım. Belki de bu komünite deyince biraz Şule Gürbüz'e gelebiliriz.
Evet. O da
evet,
bir... yine beğenilmeyen diyelim hani belli kişilerce beğenilmeyen bir kitap oldu. Öyle miymiş?
Aslında bir tartışma da çıktı ama maalesef
çıktı.
Buradan bir polemik çıkmadı. Hani
evet polemik
şey olmadı.
Değildi.
Yani ne diyeyim hani böyle bizim de bir şey öğrendiğimiz.
Birbirini tamamlayan,
birbirini
oradan
tamamlayan,
bir şey çıkaran
oradan,
değil mi?
Evet işte bu başka edebiyat metinlerine de göndermeler.
Tartışma gibi oldu.
Evet, biraz tartışma gibi oldu. Bir de pek benim takip edebildiğim kadarıyla yazarlar yazanlar birbirlerini dinlemek yerine,
evet,
ben konuşuyorum ya da ne bileyim, daha böyle hani diyalog,
benim dediğim doğru,
diyaloğa dayalı bir şey olmadığı için,
evet,
hani oradan maalesef bir kez daha bir iyi bir polemik çıkamadı, evet, ama ben mesela kendi adıma bu diğer saydığımız yazarlara oranla Şule Gürbüz'ün şey olduğunu düşünüyorum, öyle miyim işte, biraz daha böyle çıtasını giderek yükseldiğini, hmm, ve hiç muhatap yok mesela, hmm, bu sefer, hmm, metinlerinde, hmm, hiç muhatapsız bir metin, hmm, okumak. Onu ben çok şey buldum açıkçası, etkileyici buldum kendi adıma. Hani yani, başka bir metin ama hani diğerlerinde olduğu gibi, hani mesela diğerleri şey diye eleştirildi ya, aceleye mi geldi, hı hı, ya da böyle miydi? Onun hayranı değil de bu sefer bence, ve zaten kitap üzerine yazılan yazılarda da genelde hep şey vardı. Karma karışık şeyler, kim ne diyor, ben çoğunu anlayamadım açıkçası. Bilmiyorum sen ne anladın mı, ama hani bir takım yazıları okudum ve fakat eserin kendisi çok bana şey geldi. Kapak mesela, tasarımı. Hı hı. Arkada bir şey yok, önde bir şey yok. Bu Said Nursi'nin kapak tasarımları, hı, gibi. Yani ben onları hatırlamıştım, hı, ilk kitabı gören. Hani nesne olarak kitaba da bir kutsallık atfetmek.
Yani evet, bu şey kapak meselesi
çok dar.
Evet yani ön plana şey mesela şimdi onu da söyleyelim. Hasan Ali Toptaş dedik. Nuri Bilge Ceylan fotoğraflarıyla çıktı, evet, mesela romanları. O da önemli, evet, bence. Evet. Çünkü iyi bir
ikili
orada. Evet, yani bir derler ya, sinerji yaratılmış. Evet, yani. İkisi beraber bir böyle bir iyi bir araya gelmiş, getirilmiş bir şey o yani. Hmm. Bilmiyorum nasıl bir planla oldu. Hmm, birbirlerini, evet, buldular. Biri mi onu hani yayın yönetmeni, belki Cemileri falan mı, böyle bir şey.
Evet, olabilir. Şu,
ama güzel bir şeydi.
İyi
o.
Fikir.
İyi yakalanmış,
İyi
bir şeydi
fikir.
Yani.
Evet.
Onu da söyleyelim özellikle şimdi.
Evet evet, bence de o da iyi bir fikir. Şimdi biraz eleştirmenlerden bahsedebiliriz, hmm, sadece şeylerden değil. Bu geçen yıl yine seninle konuşmuştuk Ayhan Geçkin'in son kitabını.
Evet, o dönem
ve şeydi. O dönemde ve bu sene yani hep işte konuşuruz, Nurdan Gürbilek hep ölü yazarlar hakkında yazmayı,
evet,
tercih ediyordu.
Evet, şimdiye kadar öyleydi. Ama
bir Latife Tekin vardı üzerine, evet, yazdı ama Ayhan Geçkin'i önemsiyor.
Evet yani Ayhan,
bu da önemli.
Ayhan Geçkin böyle bir kapı açtı gibi geliyor, hmm, bana. Çünkü evet, senin de dediğin gibi benim de o yani aslında takip eden birçok kişinin, hmm, dikkatini çekmiştir Nurdan Gürbilek'in kitaplarını. Evet, hani yaşayan yazarlara yönelik çok fazla söz söylemiyordu. Hmm. Fakat dediğin gibi dergide böyle bir yazısı çıktı.
Evet, Express'teki yazı ve şey.
Şey de öyle. Şimdi Orhan Koçak da mesela çok yazmayan birisi. Hani çok sık, hmm, o anlamda tembel diyebiliriz, hmm, tırnak içinde. Ama mesela o da Ayhan Geçkin'le ilgili bir kitap hazırlıyor. Yani evet, Ayhan Geçkin'i de ele alan, onu, evet, da merkeze alan bir kitap yazıyor şimdi. O yüzden diyorum Ayhan Geçkin böyle bir kapı aralama şeyi gibi oldu.
Onlar için.
Bir simge oldu yani.
Evet evet.
Şey de var mesela, bu yıl çıkan Kurbağalara İnanıyorum kitabı, hmm, var.
Aa, o da çok i̇şte ilginç bir
Bıçakçı,
kitap. Doğru.
Bıçakçı, Behçet Çelik ve Ayhan Geçkin'in yazışmalarının olduğu.
Ve internet üzerinden.
İnternet üzerinden mailleştikleri, yani mektup arkadaşlığı gibi bir şey yaptıkları. Yani Ayhan Geçkin bu anlamda gerçekten çok takip edilmesi gereken bir isim. Hem, evet, böyle kendi eserleri hem de, hmm, etkisi anlamında.
Evet.
Yani Orhan Koçak, onun kitabı gerçekten şimdi mesela benim merakla beklediğim bir kitap haline geldi.
Orhan Kemal'le falan karşılaştırıyor mesela onun, hmm, bir kısım yerlerini yayınladı bu, hmm, Duvar dergisinde.
Hmm. Evet, hani bir ilk
göstermek
bir bölümünü
ve işte şey anlatmak.
Evet.
Hangisi daha etkileyicidir? Hmm. Çünkü ikisinin de bir böyle bir fabrika anlatısı falan var. Evet. Onlar bayağı şey, Orhan Kemal'le karşılaştırması. Aslında Nurdan Gürbilek de benzer bir şeyden yola çıkarak, hmm, şey yaptı.
Demek ki öyleymiş.
Ama İkisi bir şey var. Hayır, ama bir de şöyle bir şey var. Bu ilginç bir şey aslında hani. Hem mesela bu konuştuğumuz yazarlar, işte Ayhan Geçkin de öyle, bence Şule Gürbüz de öyle, düşüncenin kurgu, hmm, haline alması. Yani
tabii,
burada karakterler,
felsefeci zaten.
Öteki de öyle.
Evet.
Karakterler yok aslında, şey yok. Evet. Düşünce kurgusal olarak, yani bizzat düşünce orada var.
Soyut
aslında.
Bir şeyden.
Soyut bir şeyi, evet, kurgu haline getirip, evet, bunu tam da mesela Orhan Kemal gibi tam böyle toplumcu gerçekçi, evet, bir şeyle karşılaştırmak ve hani onun belki bir muadili olarak bugün de, aslında bugüne dair de bir, hmm, şeyi çok söylüyor. Yani bugünkü gerçekliği inşa etmekle ilgili bir dertleri var.
Evet.
O yüzden ben de çok merak ediyorum ikisinde yazacaklarını, neler olduğunu, ama Ayhan Geçkin, evet, bir figür oldu. belki dediğin gibi bir yol açıcı da olur.
Yani evet, yani bu birkaç tane örnekten yola çıkarak böyle bir şey söyleyebiliriz. Şimdi Orhan Koçak deyince şey geldi aklıma. Erdal Öz Edebiyat Ödülünü almıştı. Evet. O da bence önemliydi. Tabii. Çünkü bir eleştirmene verilmiş bir edebiyat ödüllerine çok sık rastlamıyoruz.
Evet, doğru.
O anlamda iyi bir ödüldü,
evet,
o.
Bence de.
Orhan Koçak'a verilmiş olması. Ve Orhan Koçak deyince yine aklıma bu sefer Emrah Serbest geliyor.
Evet, yenilerde.
Çünkü evet, onunla ilgili bir sözü oldu. Hani Emrah Serbest genellikle sert eleştirilere
maruz
kalan bir yazar
arkadaşımız
olarak. Evet. Şimdi Müptezeller romanı çıktı çünkü bu yıl. Şimdi ondan da bahsetmemiz gerekir. Evet. Orhan Koçak hani çok beğendiği bir kitap olarak onu öne sürdü. Ben de beğenmiştim açıkçası.
Evet,
yani bunu söylüyordum da. Temposu olan, yani dinamik, hareketli, güzel bir romandı. Yani ben, o tempoyu ben arıyorum aslında her romanda. Ve Müptezeller'de bu vardı. Kolay okunan demeyeceğim ama temposu olan bir romandı. Yani Emrah Serbest'e yapılan eleştirilere katılmıyor değilim. Evet, sözleri, hareketleri, belki işte yaptığı açıklamalar. Şeyi bazen hani bu adam da böyle diyemeyeceğimiz bir hale geliyor. Çünkü bir de Türkiye toplumunda şey de var. Yani kadınlara yapılanları biliyoruz işte. Çok yakın zamanda 2-3 gün öncesinde bile örnek var. Dolayısıyla böyle maskülen birazcık tavırlar ve o söyleyişler çok kolay kabul edilebilir olmuyor gerçekten. Yoksa hani belki daha normal bir ortamda şunu diyebilirdik. Yani tamam, adam öyle birisi ama yazdıklarına bakalım biz diyebilirdik. Belki o toplumsal olaylar birazcık bizi ona zorluyor gibi. Ama dediğim gibi yani ben... Emrah Serbest'i, Behzat Ç.'nin romanlarını da ilk okuduğumda, yani Her Temas İz Bırakır'ı ilk okuduğumda hani kim bu demiştim açıkçası. Dolayısıyla takip ettiğim bir isim bu anlamda. Müptezeller de o anlamda bence
edebi
öne çıkan
kitaplar. Edebi çizgisini devam ettiren.
Yani evet.
Yani şey gibi, bu hani konuştuğumuz diğer yazarlardaki gibi. Sonuçta Emrah Serbest de kendisini kabul ettiren ve meşhur
doğru,
bir yazar.
Doğru, ama polisiye de gitmiyor mesela çoğu zaman. Şimdi o polisiyeyle başladı. Mesela Müptezeller bir polisiye değil. Hatta otobiyografik bir anlatı falan diyebiliriz. Biraz kendi hayatıyla da bir benzerlikleri var. Hani bilmiyorum ne kadar ama. O anlamda bir kayma var belki. Ama yazı evet, tarz olarak, karakter oluşturma olarak, kurgu olarak evet bir çizgide devam ediyor. Onu söyleyebiliriz.
Peki biraz bu şeyden de bahsedelim mi? Yine bu iletişim yeni bir şeye başladı, seriye. Benim adım Feridun'la.
Şey,
çizgi.
Evet,
çizgi
evet,
ve
evet.
Şey. Şimdi ikincisi de şey çıktı galiba. Üst kattaki
üst
terörist.
Üst kattaki terörist çıktı ve devam edecek.
Evet, ne diyorsun peki buna?
Yani ben onu şeye bağlıyorum. Bu görsellikle yazının birleştirilmesi modasına diyeceğim ama kötü anlamda söylemiyorum.
Anladım.
Bence güzel, çünkü birincisi mesela çizgi roman hep böyle bir alt tür olarak bizde görülür. Çizgilere hep çok fazla önem vermedik şimdiye kadar. Bu anlamda bir etkilenmenin olması, oraya doğru bir kayma olması beni sevindiriyor açıkçası. Çünkü ben çok severim çizgi romanı. Bunlar tabii birebir çizgi roman şeyi değiller ama illüstrasyonlar vesaire, resimli romanlar, ama o görsel algıyı değiştirecek, birazcık o görsel estetiği de doyuracak, biraz belki geliştirecek şeyler. Bu karşılıklı yani ikili.
Evet, ikili bir iş değil
ikili
mi?
İkili işlerin yaptığı. İlvan Ertem'in mesela şeyini hatırlıyorum.
İhsan Oktay'ın. Onunla geçen yıl başlamışlardı.
O da geçen yılda. Evet. O da güzel bir şeydi.
Çok.
Yani evet, bu bir moda bu anlamda ama kötü anlamda söylemiyorum. Bence diğer yayın evleri de yavaş yavaş bu tip şeylere gireceklerdir ki zaten şeyi görüyoruz. Yani kitapların hem işte kapakları, yapısı, tasarımı, seçilen kitaplar, yurt dışından mesela çeviri olarak seçilen kitaplarda genel olarak böyle bir ağırlık var.
Evet.
İletişim yayınları da zaten söyledi, devam edeceğiz dedi bu seriye.
Evet, Hakan Bıçakçı ile sanırım
evet,
devam edecekler.
Yani
edecek
onların belki. Zaten Türkçe edebiyat anlamında geniş
çok
bir arşivi var.
Var.
Oradan bir sürü şey çıkartırlar eminim.
Keşke klasikleri de yapsalar mesela. Sadece çağdaşlar değil de mesela, çünkü klasik anlamda da mesela.
Doğru.
Mesela
onların
keşke
elinde
hani
olan.
Oğuz Atay'ı, Yakup Kadri'yi.
Evet.
Hatta ben Şule Gürbüz bile düşünmüştüm bir tane. Bu akılsız adamın oğlu Sadullah Efendi'yi. o hani çizgiyi farklı metin, yani tabii ki çizgi roman konusunda çok şey bilemiyorum ama mesela kafamda canlanan bazı metinler hani ikililerin yani çizgi bazı metinleri açmak için de kullanılır.
Evet.
Yani kapalı bir metni daha açık bir hale dönüştürmek için de bir araç olabilir.
Doğru.
Mesela öyle bir işbirliği bambaşka bir şey de yaratabilir.
Başka bir şey de şey gibi. Tuncel Erdem'in mesela gece
evet.
Şey,
Bilge Karasu'nun gece katı gecesi.
O mesela
evet,
çok acayip.
Evet,
şey.
Çok acayip bir şey. Dolayısıyla hani öyle bir şey yeni bir metin de ortaya
doğru,
çıkarabilir.
Doğru diyorsun. Evet.
Yani çünkü mesela ben ikisine de baktım. Bu benim adım Feridun ve Üst Kattaki Terörist. Hani o bir işbirliği ama oradan yeni bir metin çıkmıyor.
Çıkmıyor.
Hani bizim bahsettiğimiz anlamda.
Var olan metni görsel şeye çevirmiş
evet.
gibi birazcık. Evet.
Onun biraz daha hani başka bir okuyucuya daha hitap ediyor ama yeni bir metin
doğru,
daha
evet. Belki
şey
ona evrilebilir işte. Belki bu başlangıçtır.
Evet. Keşke. Çünkü o mesela İhsan Oktayanar'da o başka bir metin
evet,
mesela.
Evet, o bir değiştirmişti.
O yüzden hani kendi adını da koymuştu mesela. O da tartışılmıştı hatırlarsan. İlban Ertem niye İlban Ertem yazıyor
daha
da
büyük.
Evet, İhsan Oktayanar niye yazmıyor falan diye konuşmuştuk. Biraz bu polisiyeye hiç giremedik ama var mı? Çok da vaktimiz kalmadı.
Polisiye evet, şimdi şey Kara Hafta var benim aklımda.
Evet, ikinci yılı
evet,
bu yıl.
Evet, ikinci yılı Aralık başında yapıldı, 1-3 Aralık'ta.
Simenonlar,
evet.
Türkçe yazarların, ustaların Türkçesiyle Simenon serisi.
Ya evet, Simenon talihsiz bir yazar maalesef Türkçe'de.
İnşallah
aslında,
bu sefer.
Yani çok çevrildi aslında.
Evet.
Yani Nisan Yayınları çevirdi. Arada başka...
Kabalcı'dan.
Evet, Kabalcı çok hevesle başlamıştı. Böyle özel dosyalara hazırlamışlardı hatırlıyorum. Özel kapaklar yapmışlardı. Simenon'un hem Megre, o ünlü Megre serisini ayrı bir seri olarak basacaklardı. Yapacaklar. Bir de diğer romanlarını ayrı basacaklardı ama 4 kitapta kaldılar. Şimdi Everest'ten ben ümitliyim. Onlar bir 10 kitap başlangıç yapacağız diye söylediler.
Ustaların Türkçesiyle
evet,
hepsi.
Tahsin Yücel, işte Sait Faik çevirisiyle.
Evet, Sait Faik, Bilge Karasu, Tahsin Yücel
evet.
Ve Oktay Rıfat basıldı.
Oktay Rıfat'ınkiler basıldı. Bir de onların ek şeyi Simenon Türkiye'de
evet.
diye bir kitap çıkardılar. O da diğer kitapları önceden takip edenler için bir yenilik değil belki. Ama bu Simenon Türkiye'de yeni bir kitap. Simenon'un röportajcı kimliğiyle, gazeteci
evet.
kimliğiyle gelip
Troçki
ile röportaj yapması, Türkiye'deki gözlemlerini aktardığı hikayelerinden bahsetmesi falan güzel bir kitaptı. O umarım Everest Yayınları dediğim gibi o 10 kitaplık
umarım
seriyi
tamamlar.
Bitirir ve devam da eder.
Yani
oradan belki şey de çıkar. Daha önce konuşmuştuk seninle. Belki günümüz yazarlarından çeviriler olabilir.
Simeni Simenon çeviri.
Değil mi?
Evet.
Mesela.
Evet. Biz Hakan Günday'ı düşünmüştük.
Çok güzel
galiba.
Olur. Evet. Yani yapılmayacak bir şey değil mi?
Evet.
Bence.
Doğru. Biraz şeylere çok değinemedik.
Şey var benim aklımda. Böyle çok uzun zamandır yazmayıp bu yıl kitabı çıkanlar. Mesela Pınar Kür var.
Evet.
10 yıl aradan sonra yazdı Sadık Bey'i.
10 yıl olmuş. Doğru.
Evet. Yani Türker Armaner Hüküm.
9 yıl.
9 yıl aradan sonra. Evet. Armağan Tunaboylu 6 yıl sonra evet, Karakol Cinayetleri'ne bastı. Yine şey. Polisiye'ye.
Ahmet Karcılılar.
Karcılılar.
Mavi'nin
evet.
Reddi. O da polisiyeyle.
12 yıl aradan sonra. O da bir de ilginç. O bir de hafızayla ilgili bir roman o. Yani kitabın başında şey yazıyor. İşte 10 yıl önce olmuş bir şeyi şimdi anlatmam gerekiyor diyor. Sanki kendisini anlatıyor gibi. Orada güzel bir oyuncul bir şey yapmış. O da güzel. Birhan Keskin var.
Evet, şiir kitabı.
Yeni
onun
şiir
da
kitabı
bekleniyordu.
Çıktı. Cem Akaş var.
Evet. O da bayağı ilgi gördü
evet,
Cem Akaş'ın kitabı.
Evet, Sincaplı Gece. Yani uzun bir aradan sonra yayınlanmış romanlar diyebiliriz.
Şebnem İşigüzel'in yeni romanı çıktı. Değil
evet.
mi? Geçtiğimiz günlerde çıktı.
Ondan
hatta.
İki tane çıktı hatta bu yıl. Şebnem İşigüzel'in
kitabı. Gözyaşı Konağı.
Tabii. Gözyaşı Konağı ve Ağaçtaki Kız. Şimdi
evet, iki farklı yayın
İki
evi.
Kitap. Onu söyleyebiliriz. Körburun var
Hikmet evet,
Hükümenoğlu'nun.
O da çok beğenildi.
Çok beğenildi evet. Böyle şey bir
bir tarih
büyük gibi, roman olarak.
Büyük roman denildi. 60'lardan
evet.
90'lara bir şey Türkiye tarihi bir ada üzerinden.
Evet.
İsmail Güzelsoy'un Gölge.
Gölge o da çok yine
ilgi topladı.
İlgi toplayan bir romandı bu senenin. Şeyi söyleyebiliriz. Unutmadan Nobel'i.
Ha evet.
Yani en büyük
Bob Dylan.
Tartışmalardan biri. Şey ben hep şey diyorum, hani Caprio Oscar'ı aldı, Murakami Nobel'i yine alamadı diye. Ama şey, Bob Dylan'a gitmesi de gerçekten çok ilginçti. Hmm. Zaten o ilginçliği yansıtan bir tartışma da hala devam ediyor işte. Kabul etti mi etmedi mi? Etti ama törene katıldı mı katılmadı mı? Aldı mı almadı mı? İşte yok Pat Smith unuttu sözleri falan. Böyle evet, acayip bir şey
hala
oldu.
Hala devam ediyor.
Bence Nobel'e bir şey kattı. Heyecan kattı Bob Dylan. Evet. En kötü ihtimalle öyle söyleyebiliriz.
Evet, tabii 2016 bitti ama biz 2016'nın önemli mevzularını ya evet, maalesef bitiremedik.
Can Almanak diye bir evet, almanak var.
İkinci biraz yılı.
O, evet, ikinci yılı.
İyi ama ben çok beğeniyorum.
Evet, yani. Kültür sanat yıllığı olarak bir evet, göz atılabilir. Hani burada bahsedemediğimiz bazı şeyler de var. Oradan mesela bakılabilir.
Evet, bakılabilir. Gerçekten İyi o konuda yayın. Evet, doğru.
İyi bir yayın.
Evet, çok teşekkür ederiz Ceyhan.
Ben teşekkür ederim.
Sağ ol. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.